Ayrım 16.
Fakat öylesine neşeli, öylesine pırıl pırıl ve öylesine Amerikalı ki, bana ömrümün sonuna kadar odanın ortasında öylece duracaksın dese köpek gibi boyun eğeceğim. Yolda bana büyük annesine söylediklerimin yanlış olduğunu, çünkü kadıncağızın 65 yaşında hala bütün gün evi temizleyip yemek yapmaktan canının sıktığını anlatıyor. Ukalanın birinin 5 dakika kanepede dinlenmesini çok görmesi hiç de hoşuna gitmez diyor. Babaannene de başlarım şimdi diye bağırmak istiyorum. Hayatta ne sıkıntısı var ki? Üstü başı, yiyeceği içeceği, parası var. Neden şikayet ediyor? Ne kadınlar var. Ellerinde imkanları olmadan çoluk çocuk yetiştirip ev bakıyorlar. Büyük annen kanepede yayılmış 3 kişilik bir evi evirip çevirmenin zorluğundan yakınıyor. Ama tabii bütün söylemek istediklerimi yutuyorum. Mike alınıp bir daha benim yüzüme bakmaz diye korkuyorum. Ama insanın söylemek istediklerini söyleyememesi de çok zor bir şey. Mike gibi güzel bir kızla birlikte olmak da zor. Çünkü onun bir erkek arkadaşı bulması sorun bile değil. Oysa benim gözlerimdeki hastalığa ve lise diplomam olmamasına fazla aldırmayan bir kız bulmam hiç de kolay değil. Ama Mike kadar güzel olmayan bir kız bulabilirim. Belki Mike kadar güzel olmayan bir kız bana evinde oturacak bir yer gösteren bir kız olabilir. Hatta bana çay da ikram eder. O zaman söylemek istediğim şeyleri böyle yutmak zorunda kalmam. Andy Pierce bana daha az gösterişli kızlarla hayat daha kolay diyor. Özellikle göğüsleri küçük, hatta hiç göğüsleri olmayan kızlar daha da iyidir diyor. Biraz ilgi gördükleri için mutlu olurlar. Filmlerdeki gibi beni güzelliğim için değil, kendim için seviyor diye düşünürler. Mike gibi bir kızın bu nefis vücudunu evlendiği geceye saklıyor olmasını düşünemiyorum. Ve bu heyecanı babın yaşayacağı düşüncesi bana acı veriyor. Baker & Williams depolarının şefiyle metroda karşılaşıyoruz ve yazın tatile çıkan işçilerin yerine işe girebileceğimi söylüyor. Sabah 8'den öğlene kadar beni işe alıyor ve ben de ikinci gün Horus ile bir sandviç yemek üzere rıhtıma çıkıyorum. Onun zenci, benimse beyaz olmama rağmen Horus'un babam olmasını istemişimdir. Bunu rıhtımdaki işçilere söylesem bana gülerler. Horus da zenciler için herkesin ne düşündüğünü çok iyi biliyor. Birlikte çalıştığımız zamanlar nasıl bu sözlere katlandığına şaşardım. O başını öne eğer, hatta kendi kendine gülümserdi. Acaba sağır mı derdim, yoksa kafası pek çalışmıyor mu? Ama oğlunun üniversite okumasıyla ilgili fikirlerini dinledikten sonra bir fırsatı olsa pekala üniversite okuyacak kadar zekası olduğunu anladım. Horus'u Leith sokağında bir lokantadan çıkarken yakalıyorum. Beni karşısında görünce gülümsüyor. Geleceğin içime doğdu diyor. Koca bir sandviç yaptırdım ve biri aldım. Hadi gel rıhtımda yiyelim. Leith sokağından rıhtıma doğru dönüyorum ama beni kolumdan çekiyor. Oradakilerin bizi görmesini istemiyor. Görürlerse dalga geçecekler. McCourt'un anasını ne zaman becerdin diye takılacaklar. Bu benim tepemi attırıyor ve ısrarla rıhtıma gitmek istiyorum. Sakin ol diyor, gücünü daha önemli şeylere sakla. Bu da önemli diyorum. Bu sadece cahillik. Onlarla dövüşmeliyiz. Hayır evlat. Tanrım bana evlat diyor. Benim dövüşecek zamanım bile yok. Onların yanına yanaşmam. Benim üniversitede okutmam gereken bir oğlum var. Broad sokağında ofisleri temizleyerek para kazanan bir karım var. Hadi sandviçini ye. Bol hardallı, domuz etli ve peynirli sandviçi Rheingold birasıyla mideye indiriyoruz. Bu anı hiçbir zaman unutmayacağım. Horus ile sandviçimizi paylaştığımız rıhtımdaki bugünü, duyduğum mutluluğu ve bu mutlulukla gelen burukluğu düşünerek ağlamaya başlıyorum. Sandviç elimden düşer gibi oluyor. Gözyaşlarım sandviçin üstüne damlıyor. Rıhtımdaki bugünü bir daha yaşamamıza imkan yok. Hudson sularında gemiler ve martılar, tepemizde West Side anayolu ve rıhtımdaki radyodan Von Monroe'nun şarkısıyla bu anı bir daha asla yakalayamayız. Böyle bir mutluluk karşısında ağlamaktan başka bir şey yapamıyorum. Başımı Horace'ın omzuna yaslamak istiyorum. O da bunu hissetmiş gibi bana yaklaşıyor ve kolunu bana doluyor. Sanki oğluymuşum gibi. Birimizin beyaz, diğerimizin siyah olmasının hiç önemi yok. Hiçbir şeyin bir önemi yok. Öyle ki sandviçlerimizi martılara atıyoruz ve onların suyun yüzüne üşüşmesine gülüyoruz. Horace bana tertemiz beyaz bir mendil uzatıyor. Hayatımda bu kadar temiz bir mendil görmemiştim. Yüzümü silip mendili ona uzatıyorum. Başını sallıyor. Sende kalsın diyor. Onun mendilini son nefesime kadar saklayacağım. Annem biz ağladığımız zaman sulu gözlerdi diye anlatıyorum. İdrar torbanız gözlerinize mi bağlı? Horace gülüyor. Artık rıhtıma inmekten çekinmiyor ve kimse bize onunla ve annemle ilgili bir laf etmiyor. Eh, gülüşerek mutlu bir şekilde yanınızdan geçip giden insanları incitmek o kadar kolay değil tabii. 33. Mike bazen kokteyllere davet ediliyor ve beni de yanında götürüyor. İnsanların ayakta durup sohbet ederek birer lokmalık ekmeklerin üzerinde Birer lokmacık tadımlık bir şeyleri kürdanla tutup yemeleri garibime gidiyor. Sonra saatlerine bakıyorlar. Acıktın mı diye birbirlerine soruyorlar ve çıkıp gidiyorlar. Buna da kokteyl parti diyorlar. Bu partiler New York'un kalbur üstü insanları arasında oluyor. Bu partilerde takım elbiseli bir takım adamların mayka yanaşması tepemi attırıyor. Avukat ya da bilmem ne olduğunu söyleyip bana şöyle küçümseyerek bakan o adamlara illet oluyorum. Böyle biriyle ne işim var der gibi havalara giriyorlar. Sanki Mike beni orada öyle bırakıverecekmiş gibi onu yemeğe davet ediyorlar. Mike tabii ki hayır diyor, teşekkürler. Ama erkeklerin onunla ilgilenmesi gururunu okşuyor. Bunu da görebiliyorum ve düşünüyorum. Benim gibi lise mezunu bile olmayan, kenar mahallelerde yetişmiş, çipil gözlü bir adamla kalmaktansa bay avukatla çekip gitmeyi istiyor mudur acaba? Pırıl pırıl gözlü, bembeyaz dişli bir adamla evlenmeyi tercih edeceği kesin. Onu kokteyl partilere götürecek bir adam. Westchester'da oturacaklar, kasaba kulübüne üye olup golf oynayacaklar. Martinilerini içip eğlenmekten başka bir şey düşünmeyecekler. Ben kendi tercihimin ne olduğunu biliyorum. New York'un başka bir tarafında sakallı adamlar ve uzun saçlı kadınların şiirler okuduğu kafeleri ve barları seviyorum. Kerouac, Ginsberg, Bridget Murnaghan gibi dergilerde ve gazetelerde adları geçen insanlar. Kendi küçük dairelerinde kalmadıkları zaman ülkeyi gezen, kocaman kadehlerle şarap içen, marihuana çeken, yerlerde yatıp caz dinleyen insanlar. Parmaklarını şıklatarak bu müziği yaşayan insanlar. Limerick'te paha eniştem gibi dünyayı takmayan insanlar. Bir kokteyl partiye gitmek için kravat takmak zorunda kalmaktansa ölmeyi tercih eden insanlar. Ve kravat konusu. Mike ile ilk anlaşmazlığımıza neden oluyor. Mike Small'un kızdığını ilk kez görüyorum. Bir kokteyle gideceğiz ve onunla evinin kapısında buluştuğumuzda bana kravatın nerede diye soruyor. Evde. Ama bir kokteyle gidiyoruz. Kravat takmaktan hoşlanmıyorum. Village tarafında kimse kravat takmıyor. Orada ne yaptıkları umurumda değil. Bu gideceğimiz partide bütün erkekler kravatlı olacak. Artık Amerika'dasın. Broadway'de bir dükkandan sana bir kravat alıp öyle gidelim. Evde kravatım varken ne diye yenisini alayım? Çünkü bu kılıkta seninle partiye gidemem. Bunları söyleyerek Broadway'e doğru 116. sokağa dönüp yoldan bir taksi çeviriyor ve bana bakmadan taksiye binip gidiyor. Ben de 7. cadde metrosuna binip derin bir üzüntü içinde Washington Heights'a yollanıyorum. Kendi kendime küfredip Mike'ın takım elbiseli avukatlardan birini seçip yaz boyunca onunla kokteyllere gideceğini düşünerek kahroluyorum. Tabii Bob Camp'tan dönene kadar. Belki de avukat için Bob'tan da vazgeçebilir. Üniversiteyi bitirip Westchester ya da Long Island'da bütün erkeklerin kravat taktığı bir semte yerleşir. Bu adamlar sosyal olaylar dışında zaten gün boyunca işe giderken kravat takan tiplerdir. Mike da giyinip süslenip kasaba kulübüne giderek mutlu olur. Babasının sözleri aklıma geliyor. Dirseğine kadar uzun eldivenler giymeyen bir kadın doğru dürüst giyinmiş sayılmaz. Paddy Arthur merdivenlerden iniyor. Giyinmiş ama tabii kravat takmamış. İrlanda kulüplerinden birine dansa gidiyor. Sen de gelsene diyor. Belki Dolores'le karşılaşırsın. Bir daha onun yüzünü hayatım boyunca bile görmesem umurumda değil. Hatta bundan sonraki hayatımda ve ondan sonrakinde. Beni E trenine bindirip Queensville'e kadar boş yere umutlandırdı. Merdivenlerden geri dönüp Paddy ile gidiyorum ve önce bir bara girip bira içiyoruz. Paddy senin neyin var diyor. Mike ile yaşadıklarımı anlatıyorum. Kravat meselesinden hiç hoşlanmıyor. O lanet olası protestan kızlarla takılırsan olacağı bu. Zavallı annem bunları bilse oralarda kim bilir ne kadar üzülür. Annemin ne düşündüğü umurumda değil. Mike Small için deli oluyorum. Paddy kendine bir viski söylüyor. Sen de bir tane iç diyor. Rahatlarsın. Kafan dağılır. İki kadehten sonra Greenwich Village'da marihuana çekmek, koca kupalarla şarap içmek ve uzun saçlı bir kadınla birlikte olmak istiyorum. Charlie Parker tatlı bir şarkıyla bizi alıp başka dünyalara götürsün. Paddy birden sertleşiyor. Senin sorunun ne biliyor musun? Protestanlar, zenciler derken ardından da Yahudiler gelecek eminim. O zaman tam hapı yuttun. Paddy'nin yanındaki taburede pipo içen bir adam söze giriyor. Doğru evlat diyor. Arkadaşına söyle kendi insanların dışında kimseye takılmasın. Ömrüm boyunca hep kendi insanlarımla birlikte oldum. Onlar için çalıştım. Telefon şirketlerine hizmet ettim. Yerin altına kablolar döşedim. Hep İrlandalılarla çalıştım. Hiç de başım derde girmedi. Neden? Çünkü kendi insanlarımla oldum. Ama buralara gelip onunla bununla evlenen, inançlarını kaybeden insanlar çok. Beyzbol maçlarına bir takıldılar mı yandılar demektir. Yaşlı adam Çekoslovakya'da 25 yıl çalışan bir arkadaşının geri döndüğünde bir tek kelime Çekçe öğrenmediğini anlatmaya başlıyor. Orada bulduğu birkaç İrlandalıyla yaşıyor ve Çekoslovak halka asla karışmıyor. Adam bize içki ısmarlamak istiyor ve birbirleriyle dayanışma içinde yaşayan İrlandalı kadınlar ve erkekler şerefine kadeh kaldırmamızı istiyor. Bir çocuk dünyaya geldiğinde babasının kim olduğundan kuşkulanamazsın. Tanrı affetsin, bir çocuğun babasının kim olduğunu bilmek en önemli şeydir. Kadehlerimizi kaldırıyoruz ve birbirinden ayrılmayan İrlandalılar için babalarının kim olduğunu bilerek çocuk doğuran kadınlar için içiyoruz. Paddy adama doğru eğiliyor ve İrlanda'dan söz ediyor. Adamcağız 40 yıldır ülkesinden uzak. Zavallı yoksul annesiyle babasının Gort'taki mezarına gömülmek en büyük arzusu. Sakson hainlerine karşı savaşmış babası için kadehini kaldırıyor ve şarkı söylemeye başlıyor. Tanrı İrlanda'yı korusun, kahramanlarımız yaşasın. Dar ağacında ölmüşüz ya da savaş meydanında ölmüşüz. İrlanda uğruna olduktan sonra her şeye hazırız. Onlar viskiye devam ederken ben de barın aynasına gözlerimi dikmiş, Mike Small'un o anda kiminle öpüştüğünü düşünüyorum. Onunla birlikte olabilseydim sokaklarda bütün insanlar bana kim bilir nasıl gıpta edecekti. Paddy ile yaşlı adam İrlanda uğruna binlerce insanın öldüğünü hatırlatarak benim bir Amerikalı kıza aşık olmamın ülke ideallerimize ihanet olduğunu söylüyorlar. Paddy bana arkasını dönüp oturuyor ve ben aynadan kendime bakıp şu düştüğüm durumlara güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum. Yaşlı adam Paddy'nin omzuna uzanıp bana ikide bir kendi insanlarına ve kendi benliğine dön deyip duruyor. New York'ta özgür insanların ülkesinde yaşıyorum ve hala Limerick'teymişim gibi davranmamı, İrlandalı gibi olmamı söylüyorlar. Her şeye hayır diyen o İrlandalı kızlarla çıkmamı bekliyorlar. Tabii Paddy gibilerine hayır demiyorlar. Çünkü o Roscommon'da bir çiftliğe yerleşip 7 çocuğu, 3 ineği, 5 koyunu ve 1 domuzuyla bir hayat kurmak istiyor. İrlanda'nın acıklı tarihinden köylü kızlarına kadar hala aynı hikayeleri dinleyecek olduktan sonra Amerika'da bulunmamın anlamı ne? Aklım bir tek şeyle meşgul. Mike Small. Sarı saçlı, mavi gözlü, baştan aşağı Amerikalı tipi ve yaşantısıyla Rhode Island'daki evinde mis gibi çarşaflar, yorganlar içinde yumuşacık yastığına başını koyduğunda hafta sonu tatilleri, geziler ve erkek arkadaşlarının hayalini kuran ve bütün erkeklerin hatta öğretmenlerin bile aklını başından alması için güzelce yemeğini paketleyen bir babaannesi olan o kızı, özellikle de benim aklımı başımdan alsın diye yaratmışlar sanki. Barın taburesine yapışmış, başka hiçbir şey düşünemez halde öylece duruyorum. Kafam viskiden bir ara iyice bulandığı sırada Paddy ile yaşlı adama İrlanda hikayelerinden bıktığımı, aynı anda iki ülkede iki kişilikle yaşayamayacağımı söyleyecek gibi oldum. Ama sonra bundan vazgeçip onları baş başa bıraktım ve 179. sokaktan Broadway'e, oradan 116. sokağa doğru yürüdüm. Mike Small avukatıyla eve dönerken bir an olsun onu uzaktan görebilirim belki diye düşünürken polis tepeme dikildi. Çekil git buradan ahbap. Mahallenin namuslu kızları çoktan yattılar. Avukatın sinemada Mike'ın elini tuttuğunu ve parmak uçlarının alttan hafifçe göğsüne değdiğini düşünerek orada bunu beklememin bir anlamı olmadığına karar veriyorum. Mike göğüslerini her ne kadar balayına saklıyorsa da avukat bir iyi geceler öpücüğü koparabilir. Broadway'in ortasındayım. Columbia Üniversitesi tam karşımda. Ve ben ne yöne gideceğimi bilmiyorum. Kaliforniya ya da Oklahoma'dan şöyle Mike gibi sarışın, mavi gözlü, dişlerinde tek çürük olmayan, üniversiteden sonra iyi bir çocukla evlenip, annemin hep dediği gibi huzurlu ve rahat bir hayat kurmayı hayal eden bir kızla da ben karşılaşsam. Polis peşimi bırakmıyor. Ben de 116. sokağı edebimle terk ediyorum. Onun bir polis daha çağırıp bir sarhoş daha diyerek başımı derde sokmasını istemiyorum. Onlar için ben sarhoş bir İrlandalı göçmenden başka bir şey değilim. Ama böyle sarhoş ve aylak bir şekilde sokaklarda dolaşma nedenimin Mike Small'un kravat takmamı istemesinden kaynaklandığını bilemezler. Bilseler de bunu aldırmazlar. West End Barı, Columbia Üniversitesi'nin öğrencileriyle tıklım tıklım dolu. Bir bira alıp aralarına karışsam beni de aynı üniversiteden sanırlar. New York Üniversitesi'nden daha düzeyli bir üniversitesinin öğrencisiymiş gibi onlarla kaynatsam belki Mike Small'u unutturacak bir sarışın benimle ilgilenir. Ama şunu da çok iyi biliyorum ki Bridget Bardot gece yattığıma girse yine de Mike'ı bana unutturamaz. Barın New York Üniversitesi kantininden farkı yok. Herkes yaşamın boşluğundan ve anlamsızlığından söz ediyor. Değerler ne kadar saçma. Baskı altında namus mu olur? Hemingway oku dostum. Sartre oku. Onlar bu işi biliyor. Doklarda, bankada ve geçici işlerde çalışmak zorunda olmasam ben de bir üniversiteli öğrencinin yapması gerektiği gibi hayatın boşluğundan yakınıp dururdum. Benim de annem babam saygıdeğer ve zengin insanlar olsaydı ve beni üniversiteye gönderselerdi, ben de kantinlerde ve barlarda Camus'a ve Hemingway'e ne kadar hayran olduğumu anlatırdım. Eğer cebimde param olsaydı, üniversitedeki tüm öğrencileri hayatın acı tarafındaki bilgilerimle sollar geçerdim. Annem buralarda bu insanların şımarıklığını hiç anlayamazdı herhalde. Bu insanların sağlığı yerinde, ayakkabıları ayağında değil mi canım derdi. Hayattan daha ne istiyorlar? Biramı içiyorum ve burası ne biçim memleket diye düşünüyorum. Polisler adamı yoldan çevirir, sandviçine güvercin pisliği koyarlar. Futbolcunun tekiyle nişanlı olup olmadığı belli olmayan bir kız kravat takmadı diye insanı terk edip gider. Rahibenin biri Nazi işkenceleri çekmiş Michael gibi zavallının birini Yahudiliğiyle baş başa bırakacağına onu vaat eder. Üniversiteli öğrenciler yiyip içip keyifleri yerinde, paraları ceplerinde diledikleri gibi yaşarken varoluşçuluğa takıp hayatın ve her şeyin boş olduğundan yakınırlar. Polis de insanın peşini bırakmaz. Tekrar Broadway'e dönüp Columbia Üniversitesi'nin önünden geçerek Washington Heights'a ve oradan George Washington Köprüsü'ne gidiyorum. Gözlerim Hudson Nehri'nin sularına dalıyor. Kafam bulanık. Limerick'ten Dachau kampına ve Ed Klein'dan zavallı Michael'a, annemden Emer'e ve Mike Small'a kadar film şeridi gibi her şey gözümün önünden geçip gidiyor. Paddy'nin bu gözlerle hiçbir İrlandalı kız seninle dansa kalkmaz dediğini duyar gibi oluyorum. Hudson Nehri'nin karanlık sularına bakarak kendimi acıyorum. Gün doğup da güneş Manhattan'ı altın bir silüete dönüştürene kadar köprüde öylece dolaşıyorum. 34. Birkaç gün sonra Mike ağlayarak bana telefon açıyor. 116. sokaktayım. Gelip beni alır mısın diyor. Babasıyla kavga etmiş. Cebinde 5 kuruş parası yokmuş ve ne yapacağını, nereye gideceğini bilmiyormuş. Sokağın köşesinde beni bekliyor ve trende her şeyi anlatmaya başlıyor. Kravat konusunda onunla inatlaşmama rağmen bütün iyi niyetiyle giyinip benimle buluşmak için hazırlanmış. Tam evden çıkarken babası hiçbir yere gidemezsin demiş. Mike da giderim demiş ve ağzının ortasına tokadı yemiş. Dudakları ve çenesi şişmeye başlamış bile. Mary O'Brien çok şanslısın diyor. İrlandalılardan biri eski mahalledeki sevgilisiyle evlenmek üzere geri döneceği için odasını boşaltıyormuş. Mike'ın evden kaçıp baba değil de bana gelmesine seviniyorum. Bu kesinlikle beni tercih ettiğini gösteriyor. Nitekim 2 gün sonra Bob kapıya geliyor ve bana sinsi herif diye bağırarak kafanı kıracağım diyor. Ama ben kafamı yana çekiyorum ve Bob'un yumruğu duvara çarpıyor. Eli alçıya alınıyor. O gün apar topar hastaneye kaldırılırken seninle tekrar görüşeceğiz diye bir tehdit savuruyor. Son duana et. Fakat birkaç gün sonra okulda karşılaştığımızda sağlam elini uzatıp bana dostça davranıyor ve Bob'u o günden sonra hiç görmüyorum. Mike'ı benim haberim olmadan arıyor belki. Ama artık çok geç. Çünkü Mike beni odasına çağırıp yatağını alıyor ve vücudunu balayı için sakladığını unutuveriyor. İlk kez birlikte olduğumuz gecenin sabahında bana bekaretini verdiğini söylüyor. Suçluluk ya da üzüntü duymam gerekiyorsa da ilk olmanın mutluluğunu hissediyorum. Askerlikte dedikleri gibi ilk sevgili unutulmaz. Artık her gece birlikte olmak istiyoruz ve herkesin meraklı bakışları üzerimizde. Bu yüzden Mary O'Brien'in evinde kalamayacağımıza karar veriyoruz. Paddy bana küsüyor. Hem Katolik olmayan hem de İrlandalı olmayan bir kızla birlikteyim diye dindarlığımdan mı, yurtseverliğinden mi bana kızgın kestiremiyorum. Mike'ın babası kızına aydan aya bir miktar para göndereceği haberini uçuruyor. Mike böylece Brooklyn'de küçük bir yer tutuyor. Onunla oturmayı çok istiyorum ama kaptanla büyük anne bunu hoş karşılamaz. Greenwich Village'da Downing sokağındaki 46 numaralı daireyi tutuyorum. Evde sıcak su var ama ısıtma sistemi yok. Sadece gaz yağıyla yanan bir soba var. O da kıpkırmızı yanıyor ve patlayacak diye korkuyorum. Sonunda elektrikli bir battaniye alıyorum. Mutfakta bir küvet var. Tuvaleti aynı katta kalan İtalyan bir çiftle paylaşıyorum. Yaşlı İtalyan kapımı çalıp tuvalete kendi tuvalet kağıdımı koymam gerektiğini ve onunkine el sürmememi söylüyor. Karısıyla kağıtların üzerine işaret koyuyorlarmış. Eğer elimi sürecek olursam hemen anlarlarmış. İngilizcesi de berbat. Bana uzun uzun daha önceki kiracıyla kavgalarını anlatmaya başlıyor ve yumruğunu suratıma uzatıp eğer tuvalet kağıdıma dokunursan elimden kurtulamazsın diyor. Ama ilk gün onların tuvalet kağıdını kullanmamam için bana bir rulo kağıt veriyor. Bu karısının fikriymiş. Zavallı yaşlı ve hasta olduğu için patırtı kütürtü sevmezmiş. Kapis. Mike da Brooklyn'de Henry Sokağı'nda küçük bir daireye yerleşiyor. Onun kendi banyosu ve tuvaleti var. O yüzden tuvalet kağıdı konusunda başının etini yiyen birileri yok. Benim dairemi hiç beğenmiyor. Isıtma yok, yemek yapacak bir yer yok. Nasıl böyle bir evde yaşayabiliyorsun? İtalyanlar zaten hiç susmak bilmiyor. Mike halime acıyor ve çoğunlukla onunla kalıyorum. Nefis yemekler yapıyor. Oysa babasının onu evden kovduğu gün kahve yapmasını bile bilmiyordu. Ders yılı sona erdiğinde babasının vurduğu yerde oluşan apseyi göstermek için Rhode Island'daki dişçisine gidiyor ve ben de yaz kurslarına devam ediyorum. Yazıyorum, çiziyorum, çalışıyorum. Bankada gece vardiyasına geçiyorum ve gece yarısından sabah 8'e kadar işte oluyorum. Ayrıca haftada 2 gün Baker & Williams depolarında vinçlerde çalışıyorum. Mike Small büyük annesiyle Rhode Island'da uslu uslu oturuyor. Babaannesinin artık bana kızgın olmadığını söylüyor. Hatta senin hakkında bir şey söyledi diyor. Ne söyledi? Dalgalı siyah saçlarıyla güzel bir başı var diyor. Bir iki günlüğüne bizi ziyarete gelebileceğini de söylüyor. Ama bankada olanlardan sonra Rhode Island'da bir iki gün değil bir hafta kalacak zamanım var. Broad sokağında kafede bir gün adamın biri yanıma oturuyor. Bir gece önce konuşmama kulak kabartmış ve İrlandalı olduğumu anlamış. Öyle mi diyor? Evet, ben de İrlandalıyım. Babam Carlow'da, annem Sligo'dan. Senin adını bir dosttan aldım. Teamster üyesiymiştin. Sendika kartın var değil mi? Süresi doldu. Önemli değil, ben bu işleri organize ediyorum. Şu boktan bankacılık sektörüne el atmak istiyoruz. Kusura bakma, küfrettim ama bu işte var mısın? Tabii. Senin vardiyanda sendikaya bağlı başka kimseyi bulamadık. Bize sadece birkaç ipucu bul yeter. Biliyorsun, bankalar çok az maaş veriyor. Ufak tefek bilgiler işte. Acelesi yok. Haftaya gelip seni görürüm. Hesabı ben ödeyeyim. Ertesi gece haftalıklarımızı alıyoruz. Çeklerimiz dağıtılıyor ve ardından şef beni çağırıyor. Bu gece serbestsiniz, Mr. McCourt diyor. Ve odadaki herkesin duyması için tekrarlıyor. Hatta bundan sonraki geceler de serbestsiniz. Sendikacı dostlarınıza söyleyin, onlara hiç ihtiyacımız yok. Odada kimsenin çıtı çıkmıyor. Başları önlerinde oturuyorlar. Andy Peters bir şey söylerdi ama o 4-12 vardiyasında çalışıyor. Asansörü beklerken yöneticilerden biri odasından çıkıyor. Mr. McCourt, başımı sallıyorum. Demek üniversiteyi bitirmek üzeresiniz. Öyle. Acaba bize katılmayı hiç düşündünüz mü? Size 3 yıl içinde 5 haneli bir maaş garanti edebiliriz. Tabii siz de bizdensiniz, öyle değil mi? İrlandalısınız. Evet, ben de. Babam Wicklow'dan, annem Dublin'den. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi böyle bir bankada çalıştıktan sonra insanın önüne art arda kapılar açılır. Birbirimizi desteklemeliyiz, öyle değil mi? Ama ben şu anda bu bankadan kovulmuş durumdayım. Ne, kovulmak mı? Ne diyorsun sen? Neden kovuldun? Bir sendikacının kafede yanıma gelip konuşması yüzünden. Bunu nasıl yaparsın? Bir sendikacının yanına gelip seninle konuşmasına izin verdin, öyle mi? Evet. Bu çok aptalca bir davranış. Bak dostum, bizim sendikalarla işimiz yok. Şu İrlandalıların hiç mi aklı başına gelmeyecek? Sana soruyorum. Hiç cevap vermiyorum. Asansörde de hiç konuşmuyorum. Nasılsa da bu bankadan da kovulmuşum. Cevap versem ne değişecek ki? Ayrıca verilecek bir cevabım da yok. İrlandalıların aklı başına gelecek mi gelmeyecek mi ben ne bileyim. Hem ne diye önüne gelen bana anasının babasının hangi şehirden geldiğini söyleyip duruyor. Yönetici adam tartışmayı uzatmak istiyor ama ona bu zevki vermeyeceğim. Onu kendi haline bırakacağım. Bankanın basamaklarında yükselmeye devam etsin. Annemin dediği gibi kendi yolunda gitsin. Adam arkamdan sesleniyor. Aptalın tekisin. Bir gün sokaklara düşeceksin. Tanrım, insanın kendi kanından birine yardım etmek istemesi suç mu? Adamın sesi sanki oğlu onu hayal kırıklığına uğratmış gibi üzgün. Mike beni Rhode Island'daki Providence tren istasyonunda karşılıyor ve otobüse binip Tiverton'a gidiyoruz. Yolda babaannesine bir şişe Pilgrim's Rum'u alıyoruz. Büyük anne bana merhaba diyor ama elini ya da yanağını uzatmıyor.